Ayrım 33, sayfa 422. Ankara'ya gelen ilk hükümdar. 30 Nisan 1928'de Rusya'dan Türkiye'ye gelecek olan Efkan Kralı Emanullah Han'a mihmandar tayin edildiğime ve eşimin de kraliçeye mihmandar olmasına dair emir aldım. Ankara'ya giderek Milli Müdafaa Vekili ile görüştüm, Atatürk'ü ziyaret ettim. Afganistan'a ait büyük bir dosya verdiler, bunu okuyup orası hakkında bilgi edineceğim. Bu Ankara'ya ilk defa olarak bir hükümdar ziyareti olduğu için Atatürk pek neşeliydi. 10 Mayıs'ta Başbakan İsmet Paşa ile görüştüğümde Afgan kralının hali müsait görülürse beni Afganistan'a Genelkurmay Başkanı ve Başkumandan yapmak istediklerini bildirdi. Sağlık durumumun buna müsait olmadığını söyleyerek kabul etmedim. Hariciye Bakanı ve protokol şefi ile görüşüp yapılacak işleri tayin ettik. Kor General Naci Eldeniz ile eşi de ikinci mihmandar tayin edildiler. Veda ederken Atatürk krala selam ve muhabbetlerinin tebliğini söyledi. 14 Mayıs çarşamba günü İzmir vapuru ile Sivas'ta Pol'a yollandık. Vapur, mihmandarlar takımı, protokol memurları, yaverler, tercümanlar, gazete, muhabir ve fotoğrafçıları ile doluydu. P2 Satvet, P2 Şevket, Tropit dotları bize refakat ediyorlardı. Deniz biraz sallantılıydı. 17 Mayıs günü öğleden sonra Sivastopol Limanı'na girdiğimiz vakit Rusların bizi büyük merasimle karşıladıklarını görüyorduk. Moskova Büyükelçimiz Tevfik Bıyıkoğlu ile Rus Sefiri Karahan da karşılayıcılar arasındaydı. Gece ordu evinde büyük bir ziyafet verildi ve bize ikramlarda bulunuldu. Rusların subaylarla erlere aynı masaya oturtmalarını ve öylece yemek yedirmelerini bir gösteriş sanmıştık. 18 Mayıs günü saat 11'de kral ile eşi Kraliçe Süreyya geldiler. Büyük bir merasim yapıldı ve kendilerine takdim olunduk. Yarım saat sonra büyük bir merasim ile uğurlanıyorduk. Savaş gemileriyle 38 uçak bir müddet bize refakat ederek kralı geçirdiler. Kral sivil giyinmiş, esmer, kara bıyıklı ve kara gözlü, yakışıklı bir genç, gürbüz ve çevik, kraliçe nazik ve güzel bir taze, bir Avrupalı gibi açık giyiniyor. Annesi Şamlıymış. Kral Türkçe biliyor ve meramını anlatabiliyor. Kraliçe Farsça konuşuyor. Vapurda kral ve kraliçe samimi bir halde gazetecilerle görüşüyorlar, gülüşüyorlar. Kral kraliçeye tercümanlık yapıyor, fotoğrafçılar bol bol resim çekiyorlar. Resmiyetten kaçınan kral popüler görünmeye çalışıyor. Öğle yemeğini beraber yedik, geceyi de vapurda eğlenerek geçirdik. 9 Mayıs günü öğleden sonra geminin süvari kulesinde kralla beraberiz. Hava güzel, kral seyahatini ve Afganistan'ın güzelliklerini anlatıyor. Denizleri olmamasından esefle bahsediyor. Atatürk'ün milli mücadeledeki başarısından sitayişle söz ediyor. Boğaz'a yaklaştığımızda bizim donanma ile uçaklarımız istikbale çıkmışlar. İstanbul valisi Mithat Bey ile kumandan general ve donanma kumandanı amiral vapurumuza gelerek kral ve kraliçeyi selamladılar. Bir kafile halinde boğaza girdik. İki taraftaki sahillerde yığılan halkın mendil sallayışları ve tezahüratları arasında ilerliyoruz. Kral ve kraliçe boğazın muhteşem güzelliğine olan hayranlıklarını gizlemiyorlar. Saat 18.30'da Haydarpaşa önünde demirledik ve hususi trene geçerek Ankara'ya hareket ettik. 28 Mayıs günü sabah 10.30'da Ankara garında çok büyük ve debdebeli bir tören yapıldı. Atatürk'le kralın sarmaş dolaş olması herkesi heyecanlandırmıştı. Takdim merasimi, askerin teftişi, halkın selamlanmasından sonra Çankaya'da krala tahsis olunan köşke gidildi. Öğle yemeğinden evvel Atatürk'e giderek kral hakkında bazı sorularını cevaplandırdım. Kral ve kraliçe bir hafta kadar Ankara'da kaldılar. 27 Mayıs pazar günü akşam üzeri trenle İstanbul'a hareket ettik. Teşhi merasimi de çok debdebeli oldu. Kral Atatürk'e karşı hürmetkar bulunuyordu. Polatlı yanlarından geçerken bizim Sakarya muharberemiz hakkında tepeleri göstererek bazı bilgiler vermek istedim. O bunları dinlemekten ziyade kendi İstiklal Savaşı'nı anlatmaya devam etti. Anladım ki bir şey öğrenmek değil, yaptıklarıyla övünmek heveslisidir. Daha sonra Afganistan'a gittiğimde kendisi krallıktan düşürülmüştü. Epeyce güzel eserlerini gördüm. Herhalde dünya medeniyet alemine katılmak isteyen bu kral Atatürk'e çok bağlıydı. Atatürk'ün ölümünde İstanbul'a gelmiş, Dolmabahçe'den Sirkeci'ye kadar cenazenin arkasından yürümüştü. Kendisi de İtalya'da vefat etmiştir. Kralın İstanbul seyahati de merasimlerle geçti. Birçok yer gezildi. Güzel Sanatlar Akademisi'nde yapılan ziyarete kraliçe katılmadı. Resim salonunda öğrencilere modellik yapan çırılçıplak bir kadın ortada duruyor. Kral ona bakmaksızın çocukların yaptıkları resimlere bakarak takdirde bulunuyordu. 30 Mayıs Kurban Bayramı günü ziyaret ve tebrikler yapıldı. Öğleden sonra kral kendi otomobilinde kendi şoförlük yaparak İstanbul'un etrafını dolaştı. Beni de yanına oturttu. Ve bu arada sakın korkma ben ehliyetli şoförüm dedi. Ben de bir kralın şoförlük yaptığı otomobilde bulunmak bir şereftir. Fakat yollarımız bozuk ve karışıktır. Bir kılavuz alsanız iyi olur dedim. Fakat buna lüzum olmadığını söyleyerek harekete geçti. Çok şükür ki geziyi selametle tamamladık. 31 Mayıs'ta Tarabya'da Konak Oteli'nde bir öğle ziyafeti verildi. 1 Haziran günü Hürriyet-i Ebediye Tepesi'nde yapılan geçit resminden sonra öğle vakti İzmir vapuru ile Batum'a hareket edildi. Doğuya doğru ilerlerken iki Rus torpido botu bizi karşıladı ve kralı selamladılar. Bu savaş gemileri yol boyunca bazı gösterişli manevralar ve sis perdeleri yaptılar. 3 Haziran günü öğleden sonra Batum'a vardık. Rus kurvazörü Ukrayna Çernova'da kralı selamladı, gemiyi ziyaret ettik. Sahilde güzel bir karşılama töreni yaptılar ve otomobillerle nebatat bahçesine götürdüler. Ben biraz hastalandığımdan konsoloshanemizde 1-2 saat yatmaya ve ilaç almaya mecbur oldum. İyileşince yanımda kalan sefaret katibi beni gezdirerek parka ve plaja götürdü. Plaja girince kumsalda mayosuz, çılçıplak, kadın erkek, çoluk çocuk bir sürü insanın dolaştığını gördüm, geri çekildim. Ruslar sonraları bu halden vazgeçtiler. Akşam saat 6'da kral ve maiyeti Afganistan'a hareket etti. Biz de İzmir vapuru ile İstanbul'a geldik. Vapurumuz İnebolu yakınında sisten karaya oturdu ve güçlükle kurtuldu. Atatürk'ü ziyaret ederek kendisine bilgi verdim. Bana kralı nasıl bulduğumu sordu. İyi fakat idari tecrübesi az, kendisine de fazla güveniyor gibi görünüyor dedim. Yukarıda anlattığım gibi Sakarya Muharebesi'nin nasıl olduğunu dinlemesi ve öğrenmesi gerektiği halde bunu dinlemeyip kendi istiklal mücadelesini anlattığını söyledim. Gülerek öyledir öyle buyurdular. 9 Ağustos günü Konya'da askeri ortaokul binasının ilk temel taşını koydum. Altına da Atatürk'ün bir resmini üzerine yeni harflerle ismini yazarak yerleştirdim. İzmir'de de ilk elektrikli tramvayın sefere başlayış merasiminde bulundum. 1929 yılında Atatürk Yüksek Askeri Şura üyelerine verdiği bir akşam yemeğinden sonra konuşurken "Benim artık askerliğim kalmadı." diyerek askeri elbise ve teçhizatını getirtti, her birini şura üyelerine hatıra olarak dağıttı. Yakasında mareşal alametleri olan peleriniyle Ilgın'da süvari kolordusunu teftiş ederken taktığı işlemeli antika gümüş kılıcı ve bir de altın işlemeli hançeri bana verdi. Bundan başka büyük manevrada bir kronometreli altın kol saati hediye etmişti. Daha sonra beni İran hudut hakemi yaptı. Buradan aldığım parayla bugünkü evime sahip oldum. Askeri rütbemi miralaylıktan orgeneralliğe yükselten odur. Afgan kralı Emanullah Han'dan büyücek som altından bir güneş, nişan ve eşim de büyücek bir gümüş vazo, İran Şahı Rıza Pehlevi'den üzeri elmaslı bir altın sigara tabakası, eşim de bir pırlanta yüzük, İngiltere kralı 8. Edward'dan üstüne kendi arması işlenmiş gümüş bir sigara tabakası ki bu armayı taşıyan eşya dünyada pek azdır, hediye olarak kabul etmiştik. İngiltere'den o tarihlerde altın çıkarmak yasak olduğu için kral bu hediyesini gümüş olarak verdiğini yaveri söylemişti. Fakat bütün bu hediyelerin maddi değerlerinden çok daha önemli olanı Atatürk'ün savaşta hizmetlerimi takdiren yazmış olduğu mesajlardır. 1930 yılında inkılaplar ilerliyorsa da henüz eskilikten kurtulamıyoruz. Memleket içi seyahatler, kadın erkek toplulukları, gezintiler pek revaçta değil. Bu yolda bir çığır açmak istedik. Konya'nın 60 kilometre kadar batısında Kadınhanı ilçesinin güneyinde dağlar üzerindeki Kestel Yaylası ismiyle içinde su da bulunan güzel bir çamlık vardır. Konya ileri gelenleri ve aileleriyle, Vali İzzet Bey ve ailesiyle burada bir gezinti yaparak 15 gün çadırlı kamp hayatı geçirilmişti. O zamana göre bu da bir yeniliğin başlangıcıydı. Eylül ayında serbest fırka işleri olmuş, Aralık ayında da Menemen vakası patlak vermişti. Menemen olayı. 23 Aralık 1930'da İzmir'in Menemen kazasında irticai bir hareket neticesinde Kubilay isminde genç bir subayımızı şehit ettiler. Yakın tarihimizde bugün bile üzerinde konuşulan bu olay benim orduma bağlı bölgede olduğumdan Dahiliye Vekili Şükrü Kaya ile hemen Ankara'dan İzmir'e gittik. Burada öğrendiklerimizi Şükrü Kaya Ankara'ya bildirdi. 1 Ocak 1931'de de hükümet Menemen, Manisa, Balıkesir ve kazalarında örfi idare ilan ediyor ve teşkil edilen Divanı Harp Reisliğine de Kor General Muğlalı Mustafa'yı getiriyordu. 2 Ocak Cuma günü Şükrü Kaya ile beraber trenle Bandırma'ya, oradan İstanbul'a geldik. 3 Ocak günü öğle yemeğini Dolmabahçe'de Gazi Mustafa Kemal ile yedik. Bu arada kendisine gerekli izahat verildi. Akşam da ekspresle Ankara'ya döndük. 4 Ocak Ankara karla kaplı. Mareşal Fevzi Çakmak ve Milli Savunma Bakanı Zekai Bey gripten hasta olduklarından görüşemedik. 5 Ocak Yüksek Askeri Şura toplantısında bulundum. 6 Ocak Cumhurbaşkanı Atatürk İstanbul'dan geldi. 7 Ocak Çankaya'da Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildim. Öğle vakti Başbakan İnönü, Meclis Başkanı General Kazım Özalp, Dahiliye Vekili Şükrü Kaya, Savunma Bakanı Zekai Beylerin katıldıkları toplantıda Menemen vakası konuşuldu. Bu konuşma bana bir talimat mahiyetinde olduğundan not ettim. Şimdi tarihi bir belge olarak bu notları aynen naklediyorum. İsmet Paşa, Şark'taki şeyhlerin Ermenilerle nasıl birleştikleri vesaire hakkında Divan-ı Harbe malumat verelim. Daha evvel bir tertip olduğu aşikardır. Köylüler bir jandarma karakolunun basılmasını teklif ediyorlar. Bunlar jandarma ile ilişkimiz yoktur diyor. Kuvvete çarpmak istemiyorlar. Sonra bir subayı vuruyorlar. İrticai bir harekette büyük bir halk kitlesini elde etmek istiyorlar. Askeri de tabiatıyla alacaklar. Şeyh ve halifelerle ne vakit görüşülmüştür, teşkilatı ele alalım. Rovelverle vurulmuş olması ahali tarafından vurulduğunu gösteriyor. Tetkiki lazımdır. Gazi Hazretleri, politika menba-ı umumi midir? Esas tetkikat bu olacaktır. Ceza edilemeyen kesif yerlerde örfen dağıtılmalıdır. Mahkum olanları birer ikişer tecziye etmelidir. Hepsi nihayete bırakılmamalıdır. En az kabahati seyirci kalmış Menemen halkı orayı terk etmelidir. Hepsi müttehimdir. Balıkesir'de Sururi Efendi Kıbrıs'a kaçacak, tevkiften bırakılıyor. Vehbi Bey, intihap zamanında ben burasını bırakıp çıkacağım demiş. Sururi şimdi irtica aleyhtarı oluyor. Halbuki bütün halk onun müridedir. Abdülgafir de böyledir. Şimdiye kadar malum olan siyasi halleri bu meselede alakadar olduklarına delili kafidir. Son posta yarın gibi gazeteler hükümet aleyhine müteveccî ne kadar menfi anasır varsa hepsine cüret ve cesaret vermek için ve her ciba dabat hükümeti hazırayı düşürmek için efkâr-ı umumiyeyi ne kadar bozmak lazımsa bozmuşlar da. Hükümet korkulacak bir şey değildir. Fikrini vermiş ve körüklemişlerdir. Onların cesaretini takviye eden avamilden bu gazete mesul müdürleri Divan-ı Harbe gelmelidir. Terakkiperverlerin bir kısmı behemahal bu siyaset içindedir. Fethi Bey değildir. Kazım Karabekir Hür Adam'da imzasız makaleler yazmaya başladı. Hükümeti düşürmek için bir harekettir. Şimdiye kadar çıkarmaması ve şimdi çıkarması cüret ve cesareti umumiyeyi artırmaya sebep olmuştur. Bu gazetecilere de temas etmek ve hiçbir şey yapılmasa bile Divan-ı Harp'te sorguya çekmek lazımdır. Ali Şeydi'nin babası Nakşibendi'nin şeyhlerindendir. Kendisi de ona bağlıymış. Osman Şevket Paşa da oranın müridiymiş. Bunlar Nakşibendi yapmak emelindedir. Müritler şeyhe bila kaydı şart itaatle mükelleftir. Bu sebeple daha fenadır. Artık bu adam bu işte kalamaz. Ona da Divan-ı Harp'te sormak lazımdır. Şeyhin kimdir? Kaç mürit yetiştirdin? Zabitan içinde müritlerin kimlerdir? Şeydi Bey de aynı şey yapılmalıdır. Bu tarikata ekraze etmek. Pek çok müritten bahsi olunuyor bunların. Hepsi korkunç olamaz. Fakat Konvenkü olanlar mustırdır, her şeyi yaparlar. İsmet Paşa, konvenkü olanlara hiyanete alet oldukları ikna ve ihsas etmelidir ki manen itham edilmiş olsunlar. Serbest fırkanın bunların rüyesası ile bir itilaf yaptıklarını arayıp çıkarmalıdır. Gazi Paşa, Menemen Belediye Reisi aynı zamanda Türk Ocağı Reisidir. Nutkunda şu cümle varmış. Bu bir hadisedir ki Serbest Cumhuriyet Fırkasını lekelemek için terdip olunmuştur. İsmet Paşa, Fransızların neşriyatı, Gazi ve İsmet Paşalar Serbest Fırkayı ezmek için bunu tertip ettiler. Doğru mudur diye soruyorlar. Bu bir propagandadır. Gazi Paşa, kısa zamanda bu işi bitirmeli, her şey çıkmazsa da zararı yok, ayrı bir safa olur. Kazım Paşa, Nakşibendi teşekkülü siyasidir, bütün isyanlar bunun hareketiyle başlamıştır. Abdülhamit de bundandır. Eski ihtilallerde öne düşen şeyhler hep Nakşibendidir. Bu malumatla Divan-ı Harp bu isyanı yapan, bu tarikatın siyasi olduğunu ve tekkeler kapandıktan sonra faaliyetlerinin bir irticai hareketi olduğu tespit eder, şeyhleri mevkuf en mahkemeye alır. Tarihi ananeler böyledir. Tekkeler ya mektep yapılmalı yahut yıkılmalı. Bunlarla irtibatı olan diğer şahıslar da etraftan celp edilmelidir. Gazeteler hakkında da çok şiddetli muamele yapılmasını politik bulmam. Bunu daha tedrici ve daha sakin bir zihniyetle yapmalıdır. Gazi Paşa, paşam, hürriyet asrında mevkuite sahiplerinin yerleri mahbesler değildir. Yarın altı kanunsani gibi sözler çok mühimdir. İsmet Paşa, bunlar derlerse ki benim sözüm bu kadar ağırsa ya Fethi Bey'in söylediği sözler daha mı hafif? Gazi Paşa, onlar hatalarını anladılar, sustular. Fakat bunlar devam ediyorlar ve bu yazılan, yazdırılanları ve talimat verenleri söyleriz diyorlar. Gelsin söylesinler. Gazetecilik yapanlara hürriyeti matbuatın böyle olmadığı Divan-ı Harp'te sorguya çekilmekle anlatılmalıdır. Şükrü Kaya, Bayburt ihtilalinde askerimizi kesenler Nakşibendilerdi. 31 Mart vakasında Vahdeti de Nakşi'ydi. Kazım Paşa, Bitlis'te de büyük bir isyan olduydu. Bozkır isyanını yapanlarda da Nakşibendiler vardır. Gazi Paşa, bu teşekkülde kadın mensuplar meselesi de mühimdir. Bunlara müsamaha etmek doğru değildir. Kumandanlar bilmelidirler ki bu tarikat yok edilecektir. Siyasi irtibat aranacaktır. Kazım Paşa, bu tarikat muzur bir yılandır, mahvedilmelidir. Gazi Paşa, hiçbir yerde kutup ve kutbül ektap bırakılmamalıdır. Şükrü Kaya, Cenab-ı Hak isterse kafirlerle de Müslümanlığı muhafaza eder hadisiyle propaganda vardır. Bu da İngilizler gelirse zararı yoktur demektir ve telkindir. İsmet Paşa, başkumandana seferde idam salahiyeti verileceği teşkilat-ı esasiye girmelidir. Bunda idam cezası meclise aittir. Zekai Bey, böyle bir kanun bazı teşkilat-ı esasiyeye muhaliftir ama meclis çıkarmıştır. 595 sayılı kanundur. İsmet Paşa, teşkilata esasiye menafidir, idam cezaları bahsedilmemiştir, icra edilemez. Gazi Paşa, idam cezasını meclis tasdik etsin, buna karar verildi. Menemen ve malum köyler ahalisinin kamilen tehcirini Gazi Paşa çok şiddetle ileri sürüyordu. İsmet Paşa muhalefet ediyor, mahsurlarını sayıyor, Kazım Paşa ile Şükrü Kaya, İsmet Paşa ile beraber. Fakat Gazi, mustır olmakla beraber kış geçinceye kadar kalsınlar diye mühlet veriyor ve müzakereyi şöyle hülasa ediyorlardı. 1. Vaka irticai, mürettep ve siyasidir. Umumi veya mıntıkavi midir? Bölgesel veya genel midir? 2. Nazarımız yalnız bir mıntıkaya münhasır kalmayacaktır. 3. Alakası tebarüz edenler tecziye olunacaktır. Kesif muhitler dağıtılarak temizlenecektir. 4. İdam cezaları beklemeksizin kısım kısım derhal tatbik olunmalıdır. Meclis tasdik edecektir. 5. Menemen ve alakadar köylerin sorumlu ilan edileni ve gayri meskun hale konması için hususi kanun çıkarılacaktır. 6. Kadın mensuplar mühimdir. Müsamaha olun manialıdır. Balıkesir'de Şeyh Halil'den sorulsun. 7. Bu meseledeki esas siyaset bütün alakadarlara lüzumu gibi anlatılmalıdır. Radikal ve ibret verici misal olacak icraat. 8. muamelatı zatiye şefi Osman Şevket ve Ali Şeydi beylerle daha bu gibiler tahkike tabi tutulacaktır. 9. Üçüncü maddenin ikinci fıkrası için şu manada kanun maddesi ve onun tatbiki lazımdır. Örfi divanı harp lüzum gördüğü kimseleri memleketin bir mahallinden diğer mahalline muvakkat veya daima olarak tedip eder, uzaklaştırır. Mahal tayininde hükümetle mutabık kalır. 10. Şeyhlik ve müritliğe fiilen müdavim olduktan sabit olanlar hakkında ağır ceza tatbiki için kanun. 11. Son posta, Varın, Köroğlu, Hür Adam, Yeni Asır gibi gazetelerin tesir dereceleri aranmalı ve ona göre muamele yapılmalıdır. Kazım Karabekir'in Hür Adam'a makale yazması şayanı dikkattir. 12. Menemen Belediye Reisi'nin nutkundan silinen vasıf sildirmiş, cümlelerin maksadı araştırılacaktır. Balıkesir'de Vehbi Bey, Ali Hikmet Paşa'ya asker ateş etmezse ne yaparsınız? Biz onlara karşı göğsümüzü açarız demesi şayanı dikkattir. Antalya'da askere taş sandalye atanlar kimlerdir? Şeyhler midir? Abdülkemal'in adamı ile tekbir, bayrak gibi şeyler var mıdır? Araştırılacaktır. Fener yolunda Bağdat Caddesi'nde Hüseyin Paşa Köşkü'nde mukim Bedirhanilerden Kürt Hüseyin Paşa damadı Erkan-ı Harbiye Miralaylığından mütekaid ve halen sigorta müfettişi Fevzi üzerinde dikkatle durulacaktır. Fevzi Bey'e Şeyh Esat'ın halifesi diyorlar. Abdülkadir Kemal'inin takibi lazımdır. Aydın eski belediye reisi Mehmet Emin Bey halkçı ve metin bir zat idi. İstifa ettirilmiş. Şimdiki halk fırkası reisi Adnan Bey Menderes evvelce serbest fırka reisiydi. Anlayışlı bir gençtir. Toplantı bitti. Ayrılırken İsmet Paşa bana şunları söylüyordu. Bir kimse gazetesinde fena beyanat yapar, fena fikir neşrederse çağırıp tahkik etmeli, hüviyeti tespit olunmalıdır. Divan-ı harp aleni olur, lüzum görürse harfi celse yapar. Menemen müdde umumisi niçin ilk tahkikat yapmamış ve rapor almamış? Onu da sıkıştırmalı. Şeyhlerin eski reisillerine sormalı. Sonra tekkeler kapandıktan sonra faaliyet yaptı mı yapmadı mı? Balıkesir'de eski şeyhler kimlerdir? Sururi'nin 3 aylık evrakını oğlu yakmıştır. Paltosunda Kıbrıs kağıdı çıkmış. Şeyh Esat Erbil'de menfi bulunmuş. Oradaki teşkilat kimlerdi? Notlarım bu kadardır. 27 Ocak'ta Atatürk İzmir'e geldi ve kendilerini Alaşehir'de karşıladım.